Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey.
Günaydın Ömer Bey, merhaba.
Günaydın Güven Bey.
Günaydın Can.
Bir süreden beri sürdürmekte olduğumuz bu felsefe, din meseleleri üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Bugün de konuştuğumuz gibi kötülük problemi üzerinde duralım demiştik.
Evet, kötülük problemi din felsefesinde belki en ciddi problem olarak kendini gösteriyor. Felsefe tarihinde de bir sürü felsefeciyi uzun boylu ciddi şekilde uğraştırmış bir problem. Geçmiş haftalarda kısaca ne olduğundan bahsetmiştik. Fakat argümanların yapısı ve ne şekilde cevap verilebilir kötülük problemine bunu bu konuya pek girememiştik. Şimdi biraz onlardan bahsedelim istiyorum. Bir örnekle aslında başlayayım. İşte yaklaşık iki hafta önce mesela Filipinler'deki kasırgayı düşünelim. Küçük bir aile kasırga gelecek diye biliyor. Evlerine sığınmış vaziyetteler. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar filan. Kasırganın yere çarpmasına birkaç dakika kalmış olsun. Şunlar olacak, kasırga yere çarptığı zaman o evi yerle bir edecek. Küçük çocuklardan bir tanesini fırlatıp belki ağaca çarptıracak, ölecek o çocuk. Öbürünün işte belki kolu kopacak, annesi babası ölecekler. Hayat boyu belki acılar içinde bir yaşam sürmek zorunda kalacak. Bunları henüz kasırga çarpmadan 3 dakika önce onlar bilmiyorlar, biz de bilmiyoruz. Fakat bilen bir varlık var mı? Tanrı mesela uzaktan bakıyor ve ne olacağından haberli. Çünkü bazı Tanrı kavramlarına göre Tanrı her şeyi bilen bir varlık. Doğaüstü bir varlık. Dolayısıyla haberi var ne olacağından. Az bir zaman sonra masum bu küçük çocukların çekeceği acılardan, ızdıraplardan da haberi var. Aynı Tanrı kavramı içinde Tanrı aynı zamanda kaderi mutlak, yani her şeye gücü yeten bir varlık, doğaüstü bir varlık. Dolayısıyla mesela bu kasırgayı önlemesi de elinde, durdurabilir ya da bu insanları koruyabilir bir şekilde, bu da elinde. Durdurmuyor kasırgayı Tanrı. Bir şey de yapmıyor, bu insanları da korumuyor ve işte böyle ızdırap, acı ve eziyet içeren bir episod görüyoruz. Şimdi dünya yüzünde bunun gibi bir sürü aslında episod görüyoruz. Kötülük problemi de tam bunu soruyor. Bu tür kötülükler dünya yüzünde nasıl olur da bizim Tanrı kavramımız içinde ya da ışığında var olabilir? Bizim Tanrı kavramımızdan kastım genel olarak semavi dinlerin tanıdığı tek tanrılı ve mutlak güçlere sahip bir Tanrı kavramı. Büyük ölçüde Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlığın içinde Tanrı'nın vasıfları olarak tanınan vasıfların en önemlilerini belki alıp bir ortak platform yaratmaya çalışırsak, burada bu üç din tarafından da tanınan şu üç vasfı görüyoruz. Tanrı'nın her şeyi bilen olması, Tanrı'nın her şeye gücü yeten olması ve Tanrı'nın insanları gözeten, biz insanların yalnızca iyiliğini isteyen, içinde kötülük barındırmayan bir varlık olması. Bu üç vasfın ışığında dünyada karşılaştığımız kötülüklerin olmaması gerekir gibi düşünmek mümkün. Ya da dünyada bu kadar kötülük, eziyet, ızdırap, acı, çile ve cefa olmasının bir sebebi olması gerekir. felsefe bunu açıklamaya çalışıyor, bu problemi soruyor. Dediğim gibi semavi dinlerin dışında aslında bu kötülük problemi belki aynı ağırlığa sahip değil. Yani tanrı tanımazların nezdinde dünyadaki kötülükler sonuçta kısmen doğa yasaları sebebiyle var olan, işte belki depremler, kasırgalar, şunlar bunlar, kısmen de belki biz insanların eliyle yapıla gelmiş ya da yolu döşenmiş kötülükler. İşte küresel iklim değişikliğine biz sebep oluyoruz, onun getirdiği bir takım felaketlerden sonra yaşamak zorunda kalıyoruz. Böyle bir tanrı tanımaz dünya tasavvuru içinde dünyayı bu kötülüklerden arındırmak, kötülükleri azaltıp başka bir dünya kurmak, el birliğiyle belki daha eşitlikçi, hakkaniyetli bir dünya kurmak yine biz insanların elinde olan bir şey. Çünkü bu denklemin içinde bir doğaüstü parametre, bir doğaüstü varlık yok. Ne dayanak alabileceğimiz ne de hesap sorabileceğimiz. Yalnız tanrı tanımaz olmak gerekmiyor kötülük problemini önemli bulmamak için. Mesela deistler, yani bir tanrının var olduğuna inanan ama tanrının kainatı bir kez yarattıktan sonra elini eteğini çekmiş, müdahaleci olmayan bir tanrı olduğuna inanan tanrı inancı olan insanlar da dünyada olup bitenin, kötülükler de dahil, bizim elimizle yaratıldığını, dolayısıyla bu kötülükleri azaltacaksak, bunlar için bir şey yapacaksak, bunlara karşı yine bizim yapmamız gerektiğini, biz insanların görevi olduğunu düşünüyorlar. Belli şekilde Budistler de mesela dünyadaki en önemli problemlerden birinin insanların ızdırabı olduğunu düşünüyorlar ama bu ızdırabı böyle her şeyi bilen mutlak güçlere ve vasıflara sahip bir tanrıya bağlamanın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla yani tanrı inancı olan insanlar ve gruplar içinde de kötülük problemi hep aynı ağırlıkta ve güce sahip değil. Ama semavi dinler içinde özellikle sahiden çok önemli bir yer tutuyor ve literatüre baktığımız zaman hem felsefe tarihinde çok önemli felsefecilerin gerçekten bu problemle boğuşmuş olduğunu, çok da başarılı olamayan şekillerde bence görüyoruz. Hem de daha yeni örneklerde, şöyle bir örnek vereyim. Benim daha önceki senelerde ders verdiğim Kuzey Carolina eyaletinde benim okulumun komşusu olan Kuzey Carolina Üniversitesi'nde çok önemli bir teolog, özellikle eski ahit üstüne çalışan Bart Ehrman diye bir profesör vardı. Din dersleri, teoloji ve din felsefesi dersleri veren birisi. Bir sürü kitabı olan ve çok tanınan ve saygı duyulan bir şahıstır akademik dünyada. Bir sömestir bu kötülük problemi ve insanlar dünyada niye eziyet var sorusunu cevaplamak üzere bir seminer açıyor Örmün. Çok inançlı da bir insan, Hristiyan, işte öteden beri aynı zamanda rahip filan, öyle büyümüş. Fakat bu sömestrin sonunda bu problemle boğuşa uğraşa ede başa çıkamayacağına karar veriyor ve aslında Hristiyanlığın önerdiği tanrı kavramının yanlış olduğunu, yanlış olduğu sonucuna varıyor. Daha sonra bunu anlattı. Çok güzel ve ilginç bir kitabı da var. Tanrının problemi diye, The God's Problem, dünyada niye eziyet var, alt başlıklı bir kitap. Bu konularla ilgilenen dinleyenlerimize de önereyim. Burada Bart Ehrman'ın da sorduğu, genel olarak felsefe tarihinde de sorulan soru, peki yani Tanrı her şeyi biliyor, her şeyi yapmaya gücü var ve biz insanların yalnız iyiliğini gözetiyor ise, dünyada bu kadar hakkaniyetsiz, haksız, acı ve eziyet niye var? Yani işte kimi bebekler sakat olarak doğuyorlar ve hayatları boyunca kronik ağrı ve acılar çekerek yaşamak zorunda kalıyorlar. Kimi insanlar çok genç yaşta olmadık şekilde olmadık kötü hastalıklara tutulup eziyetli bir süreçten sonra ölüyorlar. İşte deprem oluyor. Yani biz ülkemizde de bunları yaşadık. En acı verici, eziyet verici şeylere maruz kalıyoruz. Tanrı her şeyi biliyor ve her şeyi yapmaya kadirse niye bunlara izin veriyor? Tam şimdi şu anda içinde yaşadığımız gibi olup ama kötülükleri biraz daha azaltılmış, iyilikleri biraz daha fazla, içinde çekilen acının, eziyetin, ızdırabın bir parça daha azalmış olduğu bir dünya tasavvur edemez miyiz? Bu dünya edilebilir gibi geliyor. Yani bir parça daha iyi bir dünya sanki mümkünmüş gibi duruyor. Eğer bizim dünya tasavvurumuzun merkezinde bir tanrı kavramı varsa, tek tanrılı dinlerin tanıdığı şeklinde, tanrı niye dünyayı bir parça daha iyi, yani eziyet ızdırabı bir parça daha az olan bir dünya haline niye getirmiyor? Kötülük problemi tam bu soruyu soruyor. Hatta buradan hareket edersek, işte ünlü felsefecilerden, mesela rasyonalist okulun 18. yüzyıl ünlü felsefecilerinden Leibniz'in sorduğu gibi, hayal edilebilecek en iyi olası dünya bu mu diye de sorabiliriz. Bu zor bir soru çünkü hayal edilebilecek en iyi dünya buymuş gibi gözükmüyor. Yani bir parça daha iyi bir dünya tabii ki hayal etmek mümkün gibi gözüküyor. Ama o zaman da Tanrı niye daha iyi bir dünya, hatta hayal edebileceğimiz en iyi dünyayı yaratmadı da bu dünyayla yetinmek zorunda kalıyoruz sorusuna bir cevap vermek gerekiyor. Leibniz'in bu soruyla uzun süre boğuştuktan sonra verdiği cevap aslında bu dünyanın olası en iyi dünya olduğu, Tanrı'nın daha iyi bir dünya yaratmaya imkanı ya da daha yaratılacak daha iyi bir dünya olsaydı zaten onu yaratmış olması gerektiğinden yola çıkarak vardı sonuç. Örneğin bu sonuç. Buradan da aslında bu kötülük argümanına karşı tek tanrılı dinlerin savunduğu türde bir tanrı kavramını savunmak için verilen iki ana cevaba geliyoruz. Burada iki argümantatif strateji var. Bir tanesi Leibniz'in stratejisine benzer. Şunu demek mümkün. Bizim kötülük olarak gördüğümüz şeyler aslında kötülük değil. Yani evet tamam, tek tek baktığımızda masum bir çocuğun ızdırap çekiyor olması, kötü bir hastalıktan muzdarip olması, işte kolunu bacağını yitirmesi, kasırga, şu bu. Doğru, bunların hepsi kötü şeyler gibi gözüküyor ama Tanrı'nın bir büyük planı olsa gerek biz insanlar için ve Tanrı en iyisini bilen ve en iyisini isteyen olduğu için bu bizim kısıtlı bilişsel kapasitelerimizle kötülük gibi gördüğümüz şeyler aslında daha geniş bir açıdan bakabilsek kötülük gibi değil, iyilik gibi gözükecek. Yalnız bizim aklımız buna ermiyor.
İyilik, ya da en azından iyilik gibi gözükmesi nasıl oluyor Güven Bey?
İşte aklımız ermiyor Ömer Bey. Onun için bunu ben açıklayamayacağım. Benim de aklımın erdiği bir şey değil.
Evet.
Ya da şöyle en azından söyleniyor. Peki iyilik gibi olmasın ama başka iyilikler için gerekli bu kötülüklerin olması. Hangi iyilikler için gerekli derseniz ona da aslında pek belki aklımız ermiyor ama geçen hafta Tanrı'nın hikmetinden sual olunmaz meselesi üstünde konuşmuştuk. Eğer o tür bir inancınız varsa zaten bunları belki pek sorgulamanın da anlamı yok. Bir şekilde bu kötülük olarak gördüğümüz şeyler aslında kötülük olmasa gerek deyip kötülük problemini burada noktalamaya çalışmak mümkün. Bir şey bu, argümantatif olarak.
Bireyin sorumluluğundan bir şekilde kaçış da sağlıyor galiba bu noktada. Yani benim aklıma ilk haftalarda tartıştığımız bu tramvay deneyi geldi. Yani o tramvay deneyinde ya 5 kişi vardı ya da 1 kişi vardı. Oradaki 5 kişinin önüne, evet, üzerine sürmek ve o 1 kişinin de bunun kötülük olmadığını, iyilik olduğunu düşünmek belki biraz daha kadercilikle alakalı. Kadercilik de ilişki kurulabilecek bir denkleme ortaya çıkarabilir diye düşündüm.
Evet, gerçi yani kader böyle götürüyor. Yani bu kaderin içinde var bu tür kötülükler demek de bu soruyu, bu sorunun cevabını vermiyor. Çünkü kaderi belirlemiş olan da aslında Tanrı. Kader niye böyle var diye yeniden aslında bu soruyu gündeme getirmek mümkün. Bir şekilde yani buna verilen, felsefe tarihinde de verilen cevaplardan birisi aslında bizim belki içinde kötülük barındıran ve çok iyi ya da olabilecek en iyi hayat gibi ya da dünya ya da evren gibi görmediğimiz bu evrenin aslında olabilecek en iyi evren olduğu. Kötülük diye düşündüğümüz şeylerin de aslında ya gerçek anlamda kötülük olmadığı ya da başka şu anda anlayamadığımız belki iyilikler için gerekli olan şeyler olduğu. Birinci cevap bu. İkinci cevap, İslam felsefesinde de aslında kötülük problemiyle hayli uğraşılmış vaziyette ve değişik İslam felsefesi okulları değişik cevaplar veriyorlar. Belki daha ziyade bu ikinci cevaba yatkınlar. Burada hayır, kötülük basbayağı. Zaten yani aslında mesela işte kötü bir hastalıktan 3 yaşındaki masum kızını ya da oğlunu kaybetmiş bir anne babanın yüzüne bakarak bu aslında kötü bir şeymiş gibi gözüküyor ama aslında iyi bir şey ya da başka iyilikler için gerekli bir şey demenin zaten vicdanlı hiçbir insan için mümkün olamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu ilk bahsettiğim bu aslında kötülük değil ya da gerekli bir şey cevabı bana verilmesi imkansız bir, savunulması imkansız bir cevapmış gibi geliyor. Bunun yerine şu ikinci cevabı savunmak mümkün. Evet, var kötülük. Bu da gerçekten de kötülük, eziyet, acı, ızdırap, bunların hepsi var ve bunu teslim ediyor bu cevap. Fakat bunların sebebi Tanrı değil, biziz. Bizim yüzümüzden bunlar böyle diyor. Yani sorumlusu da biziz. Dolayısıyla suçlusu da biziz. Eğer bir sorumluluk, suçluluk arayacaksak kendimizi de aramamız lazım. Bu da aslında çok kolay bir cevap değil. Ben mesela din felsefesi dersini Türkiye'de verirken yaptığımız şeylerden biri Türkiye'deki çeşitli dinlere mensup insanların belki ruhani sorularını da cevaplayan ya da bir ruhani önderlik sağlamaya çalışan insanlarla mesela Museviler için haham başılığın tayin ettiği bir hahamla ya da Müslümanlar için Fatih Camii'nin imamı ile çok okumuş yazmış doktorası olan akademik bir insandı. Ya da Fener'deki Patrikhane'deki papazlardan biriyle filan bu soruları tartışmak olmuştu. Burada mesela Musevilerin vermesi gereken soru, vermesi gereken cevap bu soruya hiç kolay bir cevap değil. İkinci Dünya Savaşı sırasında 6 küsur milyon Musevinin ölümüyle sonuçlanan eziyetli, ızdıraplı dönemin sorumlusu, suçlusu kim? Neden oldu? O kötülükler neden oldu sorusuna İkinci tür cevabı veriyorsanız bizim yüzümüzden dememiz lazım. Yani biz demek ki Tanrı'ya karşı geldik, doğru olmayan bir şeyler yaptık ve bunu hak etmiştik dememiz lazım. Bazı bunu bu şekilde cevaplayan hahamlar da oldu aslında. Bu tabii o kötülük değildi ya da gerekliydi demekten belki daha kötü bir cevap değil ama yine de bu bizim yüzümüzden cevabı da hiç kolay bir cevap değil. Özellikle gerçekten başlarına hakkaniyetsiz, ızdıraplı, eziyetli şeyler gelmiş insanların vermesini beklememiz bana çok zor gözüküyor. Bu iki cevap da evet. Eğer bizi tatmin etmiyorsa o zaman ama tek tanrılı dinlerin önerdiği şekilde bir mutlak güç ve vasıflara sahip bir tanrıya inanmaya da devam ediyorsak yani geceleri uykumuzdan uyanıp bu nasıl oluyor da bu kötülük problemini nasıl bağdaştıracağım ben kendi tanrı kavramımla diye düşünmemiz lazım. Her inançlı insanın bence gerçekten uykusunu kaçıracak kadar düşünmesi gereken derin bir problem.
Belki buna bir alt başlık, bir alt fıkra gibi bir şey de koyabiliriz. Bir de zaman içinde temporal olarak bir kötülüğün artması gibi de bir sorundan bahsedilebilir. Yani dünyanın genel gidişatı konusunda özellikle son ne bileyim son 100 yılı alırsak ve bu küresel iklim değişikliği gibi problemleri, gidişatın daha da kötü ve özellikle de yoksulların ve zayıf durumda olanların aleyhine bazı gelişmelerin artmakta olduğunu da görürüz. Bu da sorunu biraz daha katmerleştirebilir. Uykusuz geceleri arttırabilir yani.
Evet, yani bir derman sağlamayacağı bu soruya açık, daha da üstelik kötüye doğru gidiyor. Yani buna yine aynı stratejilerle, hayır canım aslında kötüye doğru gidiyor gibi gözüküyor ama iyi şeyler oluyor diye cevap vermek de mümkün. Mesela Amerika'daki bu kökten dinci Hristiyan gruplarının bir kısmı tam böyle şeyler söylüyorlar. Küresel ısınmaya karşı verdikleri cevap da bu. Yani kötü bir şeyler oluyormuş iklim değişikliği falan gibi gözüküyor ama zaten dünyanın sonu gelmek üzere. İşte İsa Mesih gelecek. İnananlar cennete gidip sonsuza kadar orada çok daha güzel bir hayat sürüyor olacaklar filan. Bütün bunların ışığında baktığınızda bu kötülük gibi gözüken şeyler aslında o kadar da kötü değil. Hatta iyi şeyler ya da iyi şeylerin olması için gerekli şeyler. Tam bu cevabı veriyorlar sizin evet. Bu argümanınıza karşı böyle bir cevap vereceğim.
Evet. Biraz önce bahsettiğiniz birinci argümana giriyor galiba bu da.
Evet. Evet, birinci tür cevabı veriyorlar. İkinci tür cevap, bizim yüzümüzden cevabının temel dayanağı, ondan henüz bahsetmedim, onu da kısaca söyleyeyim, özgür irade durumu aslında. İslam'da da merkezi olarak bu var. Yani bizim yüzümüz, Tanrı'nın sorumluluğu değil, bizim sorumluluğumuz dünyadaki kötülükler. Tanrı'nın buna tolere etmesi de, yani böyle bir dünyayı yaratmış olması da aslında bizim iyiliğimizi gözetiyor olmasından dolayı biz insanlara özgür irade bahşetmiş olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki Tanrı biz insanları böyle iplerinden tutup çekerek oynatacak kuklalar gibi ya da robotlar ya da otomatonlar gibi yapsaydı ve özgür irademiz olmasaydı, yani baştan sona tarihin en başından en sonuna kadar dünyanın ve kainatın ve üstünde yaşayanların ne şekilde hareket edeceğini Tanrı kendisi kurgulamış olsaydı, o zaman belki içinde kötülük barındırmayan bir kainatı yaratmış olabilirdi. Ama biz insanlara ve yalnızca biz insanlara özgür irade bahşettiği, dolayısıyla bizim kendi karar ve yargılarımızı ve hareketlerimizi kendi düşüncelerimiz dışında kendimizin yönlendirmesine olanak tanıdığı için dünyada kötülüğün olmasına da yer açmış oluyor Tanrı dolaylı olarak. Ama dolaysız olarak birinci elden bunun sebebi de biziz. Çünkü biz kendi özgür irademizle yapmamız gereken şeyleri yapıyoruz ve kötülükleri biz dünya üstünde var eder hale geliyoruz. Bu ta yaratılış hikayesinden beri aslında böyle. Özgür irade konusu da derin bir konu. Belki bir haftayı da buna ayırırız.
Evet, zaten yani, bir dakika bir şeyimiz kaldı. Yani ben de hayvanlar ve bitkiler aleminin de bu kötülüklerden neden nasibini aldığını da düşünmemiz gerektiğini söyleyecektim ama galiba bu soruyu da daha sonraki bir programa da bırakmak durumunda kalabiliriz yani.
Tamam, yani evet, hayvanlar ve bitkiler aleminde özgür iradeyle açıklayamıyorsak neyle nasıl açıklayacağız? İnsanlarda da işte ta bu yaratılış hikayesinden beri, cennetten kovulma hikayesinden bu yana kendi özgür irademizle yaptığımız yanlışların bedelini bir şekilde ödüyoruz. Bunu konuşurken o zaman bahsederiz. Bu bedeli ödüyor olmamızın ışığında Tanrı'nın yine de her şeyi biliyor olması ve her şeye kadir olması tutarlı bir kavramsallaştırma içinde düşünülebilir mi? Bu da önemli bir soru. Çünkü aslında evet, bazı düşünürlere göre her şeyi bilen ve her şeye kadir bir Tanrı kavramı altında özgür irade niz olması imkansız. Belki buna da gelecek hafta devam edelim.
Evet, öyle yapabiliriz. Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey.
Ben teşekkür ederim.
Bu konuyu tartışmaya devam
edeceğiz. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.